Ayrım 17, 20 Aralık 1534, Haremi Hümayun. Hürrem, Kiraze'nin getirdiği yeni takıları her zamankinden çok farklı olarak ilgisizce baktı. Elini kaldırıp bir inci kolye aldı, aynı kayıtsızlıkla. Belli canı çok sıkılıyordu. Kiraze ne kadar sevildiğini bilse de, sultanlar konuşmadan böyle konularda ağzını açmaması gerektiğini öğrenmişti. Hiçbir şey yokmuş gibi, size çok yakışacaktır sultanım dedi. Hint denizinin incileri bunlar. Hürrem şöyle bir salladı kolyeyi ve yerine bıraktı. O sırada bir dadı kucağında küçük şehzade Cihangir'le girdi. Ufacık yüzü kapkara bir çocuktu bu. Annesini görünce güldü hemen ama Hürrem buna aynı içtenlikle cevap vermedi. Yine ne var dedi kadına. Sultanım, az önce şehzade iki adım attı da çocuğu ayaklarının dibine koyup ellerinden tuttu. Kiraze çok şaşırmıştı. Küçük şehzadede bir anormallik olduğunu duymuştu ama bu kadarını ummuyordu. Çocuğun sırtında bedenine göre oldukça büyük görünen bir kambur vardı. Sanki hiç boynu yoktu. Kolları ve bacakları eğri büğrüydü. İçi birden tiksintiyle doldu. Böyle bir çocuğu olmaktansa ölmek daha iyiydi. Duyduklarını saklamaya çalışarak Hürrem'e baktı. Bir an göz göze geldiler. Kiraze emindi. Hürrem de böyle bir çocuğu kendine yakıştıramıyor, için için utanç duyuyordu. Koskoca Hürrem, sultanlar sultanı, Süleyman'ı parmağında çeviren Hürrem. Belki sakat bir çocuk doğurduğu için allak bullak olmuştu ve onu görmekten hiç mi hiç hoşlanmıyordu. Oysa Cihangir bunlardan habersiz, ağzından salya akıta akıta annesine gülüyor ve ona doğru yürüyordu. Dadı onu, haydi bakalım, haydi bir adım daha diye cesaretlendirmeye çalışıyordu. Sonunda elleri bırakılan çocuk kapaklandı ve dadı hemen kucağına aldı onu. Ah sultanım dedi, bir bilseniz ne akıllı şehzade, yakında çatır çatır konuşur. Bir yığın kelimeyi daha şimdiden hatasız söylüyor. Haydi bir valide sultan de bakalım, haydi. Cihangir garip kollarını kadının boynuna sarmış, kocaman gözleriyle annesine bakıyordu. Valide sultan dedi. Hürrem buna bayılmıştı. Getir bakayım şehzadeyi yanıma. Dadı hemen kadife minderlerin üzerine yayılmış Hürrem sultana uzattı çocuğu. Kollarındaki bilezikleri şakırdatarak Cihangir'i alan Haseki sultan onu yanına oturttu. Haydi söyle bakalım dedi. Valide sultan. Küçük şehzade gözlerini annesinin bileziklerine dikmişti. Tutmak için elini uzattı. Hürrem birini çıkarıp çocuğun önünde salladı. Söylersen sana veririm bunu. Dadı, haydi şehzadem, valide dedi. Cihangir korkmuş ya da utanmış gibi yavaşça valide sultan dedi ve birden ağlamaya başladı. Hürrem onu kucağına alıp susturmak için eğildi ama çocuk dadısına dönmüş ve o eğri büğrü kollarını kadına uzatmıştı. Hürrem, al şunu sustur dedi. Bir daha da ben çağırmadan getirme. Kadın telaşla çocuğu kucağına alıp çıkarken Haseki sultan az önce çıkardığı bileziğini tekrar koluna taktı. Kiraze bir yığın şey öğrenivermişti. Süleyman'ın karısıyla ilgili olarak bu 5 dakika içinde onun zaaflarını ve ihtiraslarını eliyle tutacak kadar somut görmüştü. Ah dedi, Allah söyletiyor şehzadeye bunları. Hürrem aldırmadı. Yeni bir kolye aldı eline. Kiraze dedi, başka haremlere de gidiyor musun? Çok az. Sadrazamın ve bir iki vezirin haremi var gittiğim. Haremi Hümayun dışında. İbrahim Paşa'nınki. Sadece bir kere gittim oraya. Söyleyeyim de yine git. Hatice Sultan çok meraklıdır takıya. Allah sizden razı olsun sultanım. Bu kaça kiraze? Sultanım çok değil, 150 akçe. Hürrem kolyeyi yerine bıraktı. Kiraze, ben sana bunun için 400 akçe, hatta 500 akçe de verebilirim. Kiraze şaşırmıştı. Hürrem'in ne demek istediğini anlayamıyordu. Soran bakışlarla baktı sadece. Senden bir şey isteyeceğim. Emriniz olur sultanım, başım üstüne. Git de bir öğren bakalım şu Şehzade Mustafa için ne konuşulur İbrahim Paşa Sarayı'nda. Gidişini ben ayarlarım. Kiraze düşündü. Hürrem'e nasıl hayır diyebilirdi? Söylediğini yapmak çok da zor değildi. Biraz kulak kabartıp akıllıca soru sormaktaydı İşin püf noktası. Hem orada iyi satış yapabilirdi. Zaten Hürrem de ayrıca para vereceğini söylüyordu. Hemen eğildi. Süleyman'ın karısının önünde. Siz söyler söylemez giderim sultanım dedi. Allah size uzun ömürler versin. Galata. Doktor Çiprut karşısında altı parmak paşayı görünce eski bir dost görmüş kadar sevinmişti. Kendini tutmasa neredeyse adamın boynuna sarılacaktı. Paşa iyice zayıflamıştı ama yine de eskisi kadar sağlıklı görünüyordu yüzü. Geçmiş olsun paşam dedi doktor. Geçmiş olsun, büyük badireler atlattınız ama çok şükür artık iyileşmişsiniz. Tanrı'ya şükürler olsun. Burak Paşa gerçekten de çok büyük badireler atlatmıştı. Onun yerine başkası olsa çoktan ölürdü. Bu yüzden de şimdi altı parmak lakabına bir ikincisini eklemişlerdi. Dokuz canlı. Tam iki yıl sürmüştü iyileşip ayağa kalkabilmesi. Bedendeki pusuya düşürüldükleri o koruda da, oradan götürüldüğü bu dinde de ne kadar yattığını bilmiyordu. Belki dört, belki de altı ay. Akıncı Birliği'ndeki askerlerden biri o gün sisten yararlanıp Almanlara yakalanmadan saklanmayı başarabilmişti. Onlar gittikten sonra da ortaya çıkıp arkadaşlarına belki yardım edebileceği umuduyla dolanmıştı koruda. Ama hiç canlı görememişti. Burak Paşa'yı kanlar içinde yatar görünce aklına bile getirmemişti canlı olabileceğini. Ama Sultan Süleyman'ın bu çok sevdiği gözü pek ve Cengaver Paşa'sının bedenini ölü de olsa orada bırakmaya içi razı olmamış ve atının terkisini atıp kendi kontrolleri altındaki bir köye kadar taşımıştı. Yaşlı bir kadın onun hala nefes aldığını fark etmiş ve hemen yaralarına ilk tedavi yapılmıştı. Sonra bir arabayla Budin'e getirilmişti Koma'daki paşa. Venedikli Girit'ti ve Burak Paşa'nın hem Sultan hem de İbrahim Paşa tarafından nasıl el üstünde tutulduğunu bildiğinden bütün doktorlar seferber edilmişti. Onun iyileştirilebilmesi için. İlk iki ay kimse umutlanamamıştı ama paşa ölmemişti de sonra bir gün gözlerini açıp ve su istemişti. İşte ondan sonra herkesin yüzü gülmüştü. İlk adımını attığında doktorları sanki küçük bir çocuğun ilk adımlarıymış gibi sevinmişlerdi. Bu bir mucizeydi gerçekten de. Öylesine ağır yaralardan sonra sağ kalabilmek olacak şey değildi. Ve 6 ay sonra Burak Paşa biraz daha kendine gelince bizzat sultanın emriyle Edirne'ye getirilmiş, oradan da sabırla tedavisine devam edilmişti. Hem İbrahim Paşa hem de sultan gelip görmüşlerdi altı parmak Burak Paşa'yı Edirne'deki şifahanede ve işte sonunda dönebilmişti payı ahta ve de at üstünde. Kontrollerini tamamlayan doktor Çiprut, "Maşallah, aslan gibisiniz paşa," dedi. "Yan tarafınızdaki iz olmasa kimse sizi böyle büyük bir tehlikeye atlatmış olduğunuzu anlayamaz." Paşa yarım yamalak gülümsedi. Beden sağlığına kavuşmuşsa da o eski neşesini çoktan kaybetmişti. Tanınmayacak kadar durgunlaşmıştı. Çok az konuşuyordu. Bedensel nekahati bitmişti ama ruhsal olarak belli asla tedavi edilemeyecek kadar sakatlanmıştı. Böyle işsiz güçsüz dolanırken özellikle de İstanbul'da kendini toparlayabilmesinin imkanı yoktu. Bir an önce İbrahim Paşa'nın ona vereceği görevlerin başına gitmek istiyordu. Bu şehir ona yaralarından daha çok acı veriyor, dengesini iyice bozuyordu. İşte doktor Çiprut'a gelmesi de böyle bir şeydi. Ayakları onu buraya sürüklemişti ve şimdi hiç konuşmadan doktorun karşısında oturuyordu. Doktor bir iki konu açmaya atladıysa da devamı gelmedi. O da ne yapacağını bilemiyordu. Birden paşa hiç alışılmadık bir biçimde "Aileniz nasıl?" diye sordu. Doktor Çiprut şaşkın gülümsedi. "Çok iyiler. Sağ olun paşam," dedi. "Çok iyiler." Paşa garip sorularına devam ediyordu. "Ya çocuklar?" "Benim için çok geç ama yakında baldızımın bir bebeği olacak. Dört gözle onu bekliyoruz." Burak Paşa'nın yüzü birden kıpkırmızı oluvermişti. Ayağa kalktı. "Ben artık gideyim," dedi. "Yine uğrarım." Doktor paşayı kapıya kadar uğurladı. Arkasından kapıyı kaparken hayretler içinde başını sallıyordu. Paşanınsa içi kavruluyordu. Bir an önce gitmek istiyordu buradan, bir an önce. 12 Mart 1535 Bağdat. Belgrad'a Darul Cihat diyen Osmanlı, Bağdat'a da Darul İslam adını vermişti. Eskiler onun yıldızların en uyumlu durumunda kurulmuş olduğu bir şehir olduğuna inanırdı. Tam 150 kulesi olan kalın surlarla çevriliydi Bağdat ve bu surların dibine derin hendekler açılmıştı düşmana karşı. Her yer zehir yeşili yaprakların arasında oyuncak gibi duran turuncu, sarı meyveli portakal ve limon ağaçlarıyla doluydu. En az bunlar kadar da hurma ağacı vardı püskülümsü, yelpazeye benzeyen kocaman yapraklarıyla. Dicle ırmağı kuzeyden güneye şehri kuşatıp tıpkı bir yayı hatırlatacak gürül gürül akıyordu. Dört büyük kapısı vardı bu zengin beldenin. Ama en ünlüleri karanlık ve aydınlık kapılardı. Ticaret kervanlarının biri girip biri çıkıyordu. Her yer evliya türbeleriyle, kutsal ziyaret yerleriyle, yuvarlak kubbeli saraylar ve saray yavrularıyla doluydu. Buraya özgü minareler yükseliyordu. Çatısı dümdüz, beyaz badanalı evlerin arasından göğe doğru. Süleyman, Bağdat kapılarına dayanır dayanmaz hemen teslim olmuştu şehir. Ve şimdi Osmanlı Sultanı, İslam'ın halifesi, ünvanlarına bir tane daha katmıştı. Bağdat'ı Darul İslam sahibi. Yaklaşık iki aydır buradaydı ordu. Sultan hemen Bağdat'ın yeniden imar edilmesi için gerekenlerin yapılmasını emretmişti. Her gün bir başka yeri geziyordu. Ünlü şair Fuzuli huzura çıkıp Bağdat kasidesini sunmuştu sultana. Süleyman çok hoşnut kalıp ödüllendirmişti şairi. Bağdat'ta bir yığın kırık dökük yapı vardı eskiden kalan. Bunların tamamı onarılacaktı. Ama sultanın üzerinde en fazla durduğu Sünni mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanifi'nin türbesinin bulunmasıydı. Bu uğurda karış karış tarandı Bağdat. Ve sonunda arzusuna kavuştu Süleyman. İmam-ı Azam'ın mezarı bulundu. Doğrusu bunun çok da hoş bir hikayesi oldu. Anlatılanlara göre vaktiyle Ebu Hanifi'nin kabrinin bekçilerinden bir çavuş bir gün bir rüya görmüştü. Bu rüyada imam adama kendi naaşının saygısız ellerden kurtarılmasını emrediyormuş. Bu kutsal rüya üzerine adam hemen kimseler görmeden mezardaki cesedi bir gayrimüslüminkiyle değiştirip İmamınkini bilinmedik bir yere taşıyıp gömmüş ve ertesi günde rüya çıkmış. İmamın mezarı saldırıya uğramış. Rafiziler Ebu Hanife'ninkini olduğunu sanarak ateşe vermişler kabri. Bu hikayeyi duyan İbrahim Paşa durumu sultana aktarmış ama yine de her ihtimale karşı gerçek mezarın araştırılması emrini de vermişti. Emri verdiği şeyhin adı Taşkın'dı. Bu ermiş kişi aramış taramış sonunda da bulmuştu imamın gerçek mezarını. İşçiler Bağdat'ın kenar kıyı bir mahallesinde kazı yaparken birden mis gibi bir koku yayılmaya başlamıştı ortalığa. Bu Allah'ın sevgili kulunun değil de başka kimin olabilirdi? İbrahim Paşa kendi elleriyle mezarın taşını kaldırıp bu güzel yüce kokuyu doya doya içine çekmişti. Hatta içi geçer gibi bile olmuştu sadrazamın. Sultan Süleyman'a haber iletilince İslam'ın halifesi sevincinden hemen alnını secdeye koymuş ve sonra da büyük bir heyecanla koşup kutsal mezarı ziyaret etmişti. Hiç kuşku yoktu. Bu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ebedi istirahatgahıydı. Böyle bir koku başka hangi mezardan gelebilirdi? Derhal oraya bir kubbe yaptırıldı ve Müslümanların ziyaretine açıldı türbe. Bu olay askeri çok etkiledi. Tıpkı Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un kuşatması sırasında bulduğu Eyüp Sultan'ın mezarı gibiydi bu da. Herkes dedi ki, demek imamın mezarı gerçekten de yakılmamıştı. Allah tarafından naaşının bulunup türbesinin yapılmasının Sultan Süleyman'a nasip olunması için bir vesileymiş bütün bu olanlar. Fatih Sultan, Eyüp Sultan Hazretlerinin mezarını bulup camisini yaptırmıştı. Onun soyundan gelen Sultan Süleyman da Ebu Hanife'nin kubbesini yaptırarak atalarının şanına layık olduğunu kanıtladı. Allah'ın yüce hikmeti işte. Gerçi birkaç fitne bunların aylardır seferde olan askeri oyalamak için Sultan ve Veziri Azam tarafından düzenlenmiş bir kandırmacı olduğunu söyleyerek ortalığı karıştırmak istediyse de hemen bunların da cezası verildi ve ibret olsun diye 3 gün sergilendi kesik başlar meydanlarda. Ve sonunda Süleyman yeniçerileriyle birlikte onların önünde ellerini göğe açarak şükretti bu hikmete. Padişahın da ordunun da neşesi yerinde, morali düzgündü. Bu bir askeri seferden çok hoş bir geziye, dinlenceye dönmüştü. Hatta 6 parmak Burak Paşa bile daha bir toparlanmış, kendine gelmiş gibiydi. Çok ender, surlardan çevreyi seyredip daldığı oluyordu. Ama bu fazla da yadırganacak bir şey değildi. O engin düzlüğü, bağları, bahçeleri gören her kim olursa olsun zaten bunu yapamamazlık edemezdi. Bağdat'ın kendine özgün bir başka güzelliği, çekiciliği vardı. Belki de boşuna söylenmemişti. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz diye. Ne yazık bu güzel diyar, defterdar İskender Çelebi için bir son durak oldu. Süleyman'ın yıllardır son derece güvendiği bu yaşlı ve bilgili adam, İbrahim Paşa ile arasındaki sürtüşmenin kurbanı olarak Bağdat çarşısında asıldı. Sultanı Veziri Azam'ın etkisinde kalıp bir anda öfkelenerek ölüm emrini verivermişti. Sadık hizmetkarının İskender Çelebi'nin sallanan cesedine bakıp sarayına dönerken yolda onu selamlayanlar anlamadı. Ama sultanı yakından tanıyanlar yüzündeki pişmanlık izlerini hemen fark ettiler. Ne yazık ki artık olan olmuştu. Süleyman bu olayın öylesine etkisinde kaldı ki o gece uykusundan bağırarak uyandı. Sultanın yanından bir an bile ayrılmayan kapı ağasına yakın olanların anlattığına göre bunun nedeni bir karabasandı. İskender Çelebi toprağa verildiği gece sultanın rüyasına girmişti. Elinde bir ip vardı ve Süleyman'ın üzerine saldırarak "Bire zalim, benim gibi bir günahsızı bir fitnenin lafına oyarak neden astırdın?" diye bağırıyordu. Sonuçta bunu sadece bir karabasan denilip geçilebilirdi. Ama öyle olmadı. Bu olay İbrahim Paşa ile Sultan Süleyman'ın arasındaki göze görünmeyen buzdan duvarı hızla yükseltmeye başlamıştı. Darül İslam sahibinin içi birden üşümüştü makbul dostuna karşı. Hatta sevgisi katılaşıp donmaya bile başlamıştı ve o makbul dost bunun farkında değildi. Ne düşünür durursun? Bire Burak Paşa, seni de mi gam kasvet bastı? Burak Paşa arkasını döndü ve İbrahim Paşa'yı görür görmez saygıyla eğilip selam verdi. Akşam gamı dedi, güneş batmak üzere. İki adam bir süre surların güneşten ısınmış taşlarına yaslanıp ufuktaki geniş kızıllığı seyrettiler. Burak, İbrahim'den biraz daha küçüktü ama yine de akran sayılırlardı. Ta Manisa'dan, Saruhan'dan beri tanışıyorlardı. Nice kuşa birlikte ok atmışlar. Nice savaşta birlikte pala sallamışlardı. Yine de birbirlerinin iç dünyaları hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. İşin tuhafı, bunu merak da etmemişlerdi. Osmanlı sarayında arkadaşlık, dostluk neredeyse bilinmeyen bir şeydi. Orada sadece ortak düşmana karşı ittifaklar vardı ve kimse kimseye yumuşak karnını göstermez, yani duygularını açmaz, paylaşmazdı. Bu yüzden böyle kendilerine de tuhaf gelen bir yakınlık anında ne yapacaklarını, ne söyleyeceklerini bilemeden susuyorlardı. Neden sonra İbrahim Paşa İskender Çelebi'nin ölümünden bizden bilinmesini istemezdik dedi. Böyle bir cümlede alışılmış değildi ama o gün güneş gerçekten de tüm canlıları etkileyecek bir güzellikte batıyordu. Derin bir sessizlik çökmüştü her yere. Sanki bir ayindi bu. Herkesin aynı olduğu, eşitlendiği bir ayin. Allah rahmet eylesin dedi Burak. Hepimizin başına gelecek. İbrahim irkilerek baktı. Bir an altı parmağın ikisinin de asılabileceğini ima ettiğini sanmıştı. Ölüm şöyle ya da böyle Allah'ın emri, ille de bir sebebi olacak İbrahim Paşa. Senin ne kastın olabilir Allah'ın ve sultanın bir kuluna? Sen bir tek devletin yüce çıkarlarını düşünürsün. Bunu herkes bilir. Allah uzun ömürler versin Sultan Süleyman'da. Sultana bir itirazım yok da o herkese Hürrem dahil değil dedi İbrahim Paşa. Sesini iyice alçaltmıştı. Onun derdi gücü valide sultan olmak. Bunun için de Şehzade Mustafa'yı engel olarak görüyor. Allah biliyor ya, ölsem de öyle bir haksızlığın yapılmasına izin vermeyeceğim. Şehzade Mustafa her yönden tahtın varisidir ve buna layıktır. Doğru dersin İbrahim Paşa. Sultan olmak onun hakkıdır. İnşallah Hürrem Sultan engel olmaz. Daha şimdiden düşman bellemiştir bizi. Biliriz, kulağımıza geliyor. Neyse ki sultanımız büyük zeka ve izan sahibidir. Kimseden öğrenmez ne yapılacağını ve şükürler olsun bize güvenir. Kadın kısmının işi başka, erkek kısmının başka. Kadın sultan da olsa ona bizim aklımız ermez derken Burak hafifçe iç geçirdi. O sırada ezan sesleri duyuldu. Toparlanıp sur merdivenlerine doğru yürümeye başladılar. Aşağı inerlerken İbrahim, artık payi tahta dönünce seni de der dest etmeli dedi. Burak Paşa güldü ve elini salladı. Biz atla palayla evlenmişiz dedi. Güldüler. Akşamın morumsu örtüsü Bağdat'ın üzerine bir kadının elinden yere düşen ipek mendil misali hafif hafif sallanarak iniyordu. Karanlık kapıyla aydınlık kapı arasında hiçbir fark kalmayacaktı birazdan. Tıpkı Tanrı katında eşitliği paylaşmak için camileri dolduranlar gibi. Balat. Esther çok kolay bir doğum yapmıştı. Oysa hamileliği çok zor geçmişti. Şehzade Cihangir gibi bir çocuk doğuracağı korkusuyla hayatı hem kendine hem de etrafındakilere zehir etmişti 9 ay boyunca. Hürrem gibi olmak istemiyordu. Katlanamazdı kambur, eğri büğrü kollu bacaklı bir çocuğu emzirmeye, kucaklamaya. Ölse daha iyiydi. Neyse ki korktuğu başına gelmedi. Abraham son derece sağlıklı bir bebekti. Biraz ufak tefekti ama herkes onun annesinin memesine yapışmasına bakıp 40 güne aslan gibi olur, bu çok arsız diyordu. Bebeği kucağına verildiğinde Esther ona şöyle bir bakıp hemen ablası Soli'ye uzatmıştı. Hiç düşünmeden, tanımadığı tuhaf bir yaratık gibi görünmüştü bu küçük buruşuk suratlı yaratık ona. Kendi içinden çıktığına inanmakta zorlanıyordu. Leon neredeyse zil takıp oynayacaktı bir oğlu olduğu için. Karısının kırmızı yakutlarla bezeli boynuna yeni bir gerdanlık daha taktı. Ah kiraze diyordu, ah kiraze, yanaklarını öperken. Moşe kapı ağzında karısına sarılmıştı. Anne anne ve dede küçük Abraham'a hayranlıkla bakıyorlardı. Sarfat ileride ilk torunlarının heyecanı içindeydiler. Leo'nun babası hemen bir davet yapmanın peşindeydi. Kuş sütü eksik olmayacak diye bağırıyordu neşeyle. Ama en mutlu olan Soli'ydi. Bu sanki onun kendi çocuğuydu. Bebeği öpüyor, kokluyor, kimselere bırakmak istemiyordu. Doğumu yapan doktor Chiprut karısını seyrediyordu. Yüzünde hüzün ve sevinç birbirine karışmıştı sanki. Bir hüzne bir sevince dönüyordu tel gözlüklerinin arkasındaki küçük gözler. Sivri çenesinin ucundaki bembeyaz keçi sakalını çekiştirdi ve sessizce bahçeye çıktı. Haftaya hareme giderim dedi Esther. Herkes aa aa hiç duymadık diye bağırdı bir ağızdan. Yeterince uzak kaldım zaten. Kim bilir ne çok iş kaçtı gitti 3 aydır. Leon, canın sağ olsun karıcığım. Lafı mı olur işin şimdi dedi Esther'e sokulurken. Esther onun saçlarına uzanan elini tutup bir kenara itti. Yorgunum, çok uykum var. Herkes bir bir çıktı odadan. Bir tek Rachel kaldı. Kızının yatağının yanına yaklaştı. Tedirgin ve çekingen bir hali vardı. Oturdu, elini uzattı kapkara buklelerin süslediği alnına. Esther dedi. Esther ne bu eli itti ne de tek kelime etti. Sadece uzun süredir canı sıkılınca hep yaptığı gibi kıpkırmızı dudaklarını eliyle koparırcasına ovaladı ve gözlerini kapadı. Rachel elini çekmedi. O da gözlerini kapadı ama onun göz pınarlarından 2 damla yaş iniyordu. Kırışan yanaklarına gözyaşları incecik ipincecik bir çizgi gibi indi. İndi aşağıya, oradan da burnunun kenarına ve dudaklarının ucuna. Sonra bu 2 keder dereceği çenesinin ucunda birleşip tek bir damla olarak düştü kucağına. 4 Ocak 1536 Fatih. Burak Paşa konağın mabeyninde hazırlanan gerdek odasına girdiğinde çoktan akşam ezanı okunmuştu. Selamlıkta saatlerdir yiyip içip eğlenilmişti. Nargilesine koyduğu afyonun da verdiği uyuşuklukla hafiften yalpalıyordu paşa. Neylan yatağın ucuna ilişmişti. Yüzü duvağıyla kapalıydı ama yıllardır neredeyse çocukluğundan beri hayalini kurduğu bir erkeğe kavuşacak olmanın heyecanı içinde olduğu, önüne kavuşturduğu küçük beyaz ellerinin titremesinden belliydi. Rodos'tan beri hep onu düşünüp durmuştu. Yumuşacık bakışlı gözlerini, şefkat dolu sesini, inanamıyordu bir türlü onun karısı olduğuna. Her şey bir rüya gibiydi. Hürrem Sultan'ın onu yanına çağırıp haydi düğüne hazırlan dediği an dün gibiydi. Önce ödü kopmuştu. Sonra Burak Paşa adını duyunca sevinç ve heyecandan çılgına dönmüştü. Müslümanların tanrısı, belki de Hristiyanların daha iyi diye düşünüyordu. Onu dileklerine kavuşturmuştu. Yine de bütün kadınlar gidip de odada yalnız kaldığında eskiden öğrendiği bir Latince duayı etmeden duramamıştı. İşte rüyalarını süsleyen, ona en acı, en zor günlerinde güç veren hayal şimdi karşısındaydı. Ve o hayalin karısıydı, Neylan ya da Lilian. 6 parmak Burak, saten örtülerle kaplı yatağın kenarında kımıldamadan duran yüzü örtülü küçük kadına dikkatle bakıyordu ve bu görüntü bir o yana bir bu yana kayıyordu. Alnı terlemişti. Ona hiç dokunmadan gelip kendini yatağa attı. Beyninde yankılanıyordu sözcükler. Birbirleriyle alakasız görüntüler hızla gelip geçiyordu. Sanki bunca yıldır gördüğü, duyduğu her şey bir çark gibi dönmeye başlamıştı. Kandillerin ışığı bir sönüp bir parlıyor gibiydi. Gözlerini kıstı, tuhaf ritimli bir davul çalıyordu kulaklarında gümbürtüyle. yanı başında hala kımıldamadan duran bedene sarılıp altına alıverdi. Davullar giderek hızlanıyordu. Bir eliyle duvağı fırlatıp attı bir kenara, altında gizlenen yüze hiç bakmadan diğer eliyle kendi üstündekileri çıkarıyordu. Çıplak kaldığında kızın elbiselerini, çamaşırlarını yırtmaya başladı. Titreyen küçük göğüsleri kapatmaya çalışan ellerin farkında bile değildi. İrileşmiş yeşil gözlerinde. Kalın dudaklarını yumdu ve küçük kızın üzerine hırslı bir köpek gibi soluyarak ısırıyordu. Altında korkuyla çırpınan bedenin her yerini. Saçlarına yapıştı, parmaklarına doladı lüleleri, iki bacağını iki yana atarak var gücüyle oturmuştu bembeyaz karnın üstüne. Kaltak diye bağırıyordu. Kaltak, bunu mu istiyordun? Lilian korku ve acıdan donmuş gibiydi. Ne yapacağını, kendisini nasıl koruyacağını düşünemiyordu. Dehşet içindeydi. Bu yüz hayal ettiği adamın mıydı? Bu ters dönmüş gözler, bu köpürmüş ağız onun muydu? Bu ses onun sesi miydi? Birden suratında bir tokat patladı. Burnundan ılık kanın aktığını hissetti. Burak iyice çıldırmıştı. Kızın kanlı ağzını, burnunu, kulaklarını emiyor emiyordu. Kocaman avuçlu elleriyle sıkıyor, sıkıyordu göğüslerini. Sonra bir çığlık attı. Ya kelle alırız, ya kelle veririz. Tokatlar ardı ardına iniyordu Lilian'ın yüzüne ve birden korkunç bir acıyla nefesi iyice kesildi. İki yana açılmış bacaklarının arasındaki adam ileri doğru bir hareket yaptı ve sarsılarak yığıldı kaldı üzerinde. Şimdi tam yüz yüzeydiler. Kızın gözyaşları Burak'ınkilere karışıyordu. Evet, o da ağlıyordu, hem de hıçkırıklarla, küçük bir çocuk gibi. Ne kadar zaman geçtiğini tam olarak bilemiyordu Lilian. Ama ona yüzyıllar gibi gelmişti. Kendini üzerindeki ağırlıktan kurtarıp nefes alabilmek için korkarak da olsa kımıldandı. Burak farkında bile değildi. Yana devrildi, hıçkırıkları giderek artıyordu. Lilian yatağın kenarında korku, dehşet ve gözyaşları içinde ona bakıyordu. Yüzü kan içindeydi. Burak Paşa böğüre böğüre ağlıyordu. Lilian diz çöktü ve titreyen elleriyle çıplak göğsünde haç çıkardıktan sonra Rodos Manastırı'nda çocukken ona öğretilen duaları mırıldayarak okumaya başladı. Dua ettikçe sesi yükselmeye başlamıştı. Donuk, mekanik bir sesti bu. Birden Burak sanki yanı başındaki bu hızlı ve biraz bildik sesle uyanır, kendine gelir gibi oldu. Başını çevirdi ve baktı. Sanki onu ilk defa görüyordu. Evet, ilk defa görüyordu onu. Sapsarı karmaşık saçlarla, korkuyla açılmış yeşil gözlere, incecik ellere baktı, baktı, baktı. Yine görüntüler gelip geçiyordu hızla zihninden. İdamlar, cellatlar, uçan kanlı kelleler, kollar, bacaklar. Sonra biraz durulur gibi oldu. Hayaller yavaşlar gibi. Cem Sultan'ın torunu, taş zeminli oda, ağlayan kadınlar. Yine hızlanmıştı hayaller. Her şey dönüyordu. Hem de deli gibi eğildi, kızın çenesini tuttu. Korkma dedi. Dili zorlukla kımıldıyor gibiydi ağzında. Kelimeler eğilip bükülerek çıkıyordu. Gözleri kaymıştı. Bana güven, şimdi git. Sonra tekrar öbür yana devrildi. Yüzünü yastığa gömdü. Küçük bir çocuk gibi kesik kesik hıçkırıyordu. Lilian ya da sarayda çağrıldığı gibi Neylan parçalanmış giysilerini, duvağını oradan buradan topladı, uzun yeleğine sarındı. Yatakta sarsılan, sağ tarafında boydan boya kocaman bir yara izi olan çıplak ve esmer bedene son bir kez baktı ve yavaşça çıktı odadan. Ahşap koridorda yalpalayarak hareme doğru yürüdü. Hadım kapı çalınmadan açtı. Sessizce ve kız bayılmadan onu yakalayarak kucağına alıp içeri taşıdı. Kandiller sönmeye yüz tutmuştu. Tuhaf gölgeler dolaşıyordu Fatih'teki konakta. Geçmişten yansıyan titrek ölümcül gölgeler. Giderek hafifleyen hıçkırıklar arasında mırıldanıyordu altı parmak. Dokuz canlı Burak Paşa. Benim adım Christian. Ben Magna Matalıyım. Benim annem Yahudi. Kiraze, Kiraze, benim senden başka kimsem yoktu. Bunu bana neden yaptın? Kiraze, Kiraze. O geceden sonra aynı evde yaşamalarına rağmen ne Neylan kocası Burak Paşa'yı ne de Burak Paşa karısı Neylan'ı bir daha gördü. Ve Fatih'teki konakta hiç kimse bundan söz etmedi. 21 Haziran 1536 Antwerp. Dona Beatriz Mendes ya da gizli Yahudi adıyla Dona Gracia Nasi. Her biri ayrı bir sanat eseri olan mobilyalarla döşenmiş muhteşem evinin geniş salonunun balkonundan etrafı seyrediyordu. Limana girip çıkan gemileri saymak bile kolay değildi. Öylesine yoğun bir ticaret vardı burada. Henüz yaz gelmemişti Hollanda'nın bu ünlü kentine. Sanki her an yağmur yağacakmış gibi bir hava vardı. Gri bulutlar giderek yoğunlaşıyordu ufukta. Beatrice mermer masanın üzerindeki vazodan bir karanfil koparıp burnuna götürdü ve çiçeğin baharlı kokusunu derin derin içine çekti. Uzaktan bakılsa mutlaka taş binanın cephesini süsleyen heykellerden biri gibi dururdu. O da mutlaka. Öylesine ince, zarif ve güzeldi Dona Mendes. Üstelik de çok akıllı. Kocası Francisco'nun ölümünden sonra 7 yaşındaki kızı Reina ve yeğeni 16 yaşındaki Joseph'le birlikte Portekiz'den kalkıp Avrupa'nın en büyük, en işlek, en zengin merkezlerinden biri olan bu kente geleli henüz birkaç ay olmuştu. Ama hiç de yabancılık çekmemişlerdi. Lizbon'da baharat ve değerli taş ticareti ve bankerlik yapan şirketlerin bir dalı uzun yıllardır zaten buradaydı. Antwerp'te çok iyi tanınan bu güçlü aile 1492'de Portekiz'e göç etmek zorunda kalan binlerce İspanyol Yahudisinden biriydi. Kısa bir süre sonra orada da baskılar ve tehditlerle karşılaşınca din değiştirerek Katolik olmuşlardı. Ama bu çoğu Yahudi ailenin yaptığı gibi sadece dışa karşı korunabilmek için. Göstermelik bir dönüşten ibaret kalmıştı. Onlar bütün tehlikelere rağmen kendi inanış gelenek ve göreneklerini gizliden gizliye devam ettirmeyi sürdürmüşlerdi. Çok büyük bir servete sahip yüksek burjuvayla yakından ilişkili bir aile oldukları için bu konuda fazla zorlanmamışlardı. Portekiz soyluları arasında onlardan borç almamış olan pek yoktu. Mendes bankacılık, Avrupa'ya yayılmış şubeleriyle diğer ülke soylularına da yabancı değildi. Hatta kraliyet ailelerine bile. Beatriz gerçekte son derece dindar, geçmişine bağlı, herkesin hayranlıkla seyrettiği mükemmellikte bir kadındı. Çoğu kimse onu bir kraliçeye benzetirdi. Belki de bu yüzden kızına bu anlama gelen bir isim vermişti. Ama küçük Reyna henüz taşıdığı ismin de ait olduğu dinin de farkında değildi. Çünkü ona henüz Birili Ante deniliyordu. Babasının ölümünden sonra yetiştirilmek üzere tamamen halasının ellerine bırakılan Joseph ise Barnitz basından beri hem adının gerçekte Yosef olduğunu hem de çok eski bir Yahudi ailenin kanını taşıdığını biliyordu. Yaşından beklenmedik bir olgunluk ve bilgiye sahip bu yakışıklı delikanlı birkaç dili rahatlıkla konuşabiliyor, daha şimdiden şirketlerin yönetiminde fikir ileri sürebiliyordu. Yalnız beyinsel değil, iyi bir bedensel eğitimden de geçirilmişti. Kılıç kullanmakta, ok atmakta üstüne yoktu. Savaş oyunlarına son derece meraklıydı. Dona Gracia Mendes yeğenine her konuda son derece güvenilirdi. İçeri girdiğinde "Yarın Brüksel'e gidiyoruz, biliyor musun Yasef?" dedi. "Kraliçe ile tanışacaksın." Buraya gelirken bir süre kaldıkları İngiltere'den aldığı kitabı yanı başındaki sehpanın üzerine koyan delikanlı halasına baktı. Doğrusu heyecanlı olmadığımı söyleyemem sevgili halacığım. Sana söylediklerimi sakın unutma oğlum. Heyecanlanacak bir şey yok. Sen de en az onlar kadar soylu birisin. Üstelik de çok zengin. Kendini asla ezik hissetme ama yersiz bir kibire de sığınma. Göreceksin, o da sana hayran olacaktır. Halasının övgüleri karşısında Joseph başını öne eğerek hafifçe gülümsedi. Sizi mahcup etmemek için elimden geleni yapacağımdan emin olabilirsiniz dedi. Krallar, kraliçeler, aynı ülkeleri en tepeden yönetenler tuhaf insanlardır çocuğum. Sana yakın ve eşit gibi davranabilirler. Buna asla aldanma. Sen daima mesafeni ilk günkü gibi tut. Belki şimdi anlamakta zorlanırsın ama emin ol, bu senin saygınlığını arttırır ve hatta hayatını korur. Anlıyorum halacığım, samimiyetle laubalilik arasındaki ince çizgiyi aşmamamı söylüyorsunuz. Beatrice sevgiyle yeğeninin saçını okşadı. Hala, size bir şey sormak istiyorum izninizle. Evet Yasef. Neden hala kendimizi saklıyoruz? Burada pek çok Yahudi var, rahat rahat yaşayan. Sana daha önce anlattıklarımı hatırla oğlum. Tehlike her an vardır. Engizisyon hala hızını ve hışmını kaybetmeden devam ediyor, hatta yayılıyor. Cenova'yı, Napoli'yi düşün, Venedik gettosunu. Beatrice'in gözleri dolmuştu. Gerçi ben elimden geleni yapıyorum o zavallılara yardımcı olabilmek için ama bu yetersiz. Kurumlaşmak, örgütlenmek gerek. Bu da çok çok çok zor. Şu anda bizler için tek emin yer Konstantinopolis gibi görünüyor. Osmanlılar, onlarla ilişki kurmak istiyorum ama şimdilik bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Her neyse tatlım, canını sıkmayayım bunlarla. Benim söylemek istediğim senin dikkatli olmandır. Çok yakında işlerimizi takip için sen de yolculuklar yapmak zorunda kalacaksın. Fransa'ya, İtalya'ya, hatta belki yeniden Lizbon'a. Şirketin tamamını en kısa zamanda buraya taşımalıyız. Katolik olarak görünmek bize güvence sağlar. Sakın boş bulunma çocuğum. Sana güveniyorum. O sırada kapı vuruldu ve elinde gümüş bir tepsiyle hizmetçi içeri girdi. Dizlerini kısarak selam verdi. Mektupları getirdim hanımefendi. Beatrice Mendes en tepedeki arkası kırmızı mumla kapatılmış yaldızlı zarfı alıp açtı. Ah bak Yasef dedi, sana söylemiştim yakında diye. Lyon'daki banka şubemizin işlemleri için Fransa'dan çağrılıyoruz. Kral François'nın da yakında müşterilerimizden biri olacağına eminim. Hazinelerinin giderek boşaldığını iyi biliyorum. Mektubu tepsiye bıraktı. Haydi Yasef dedi, şirkete gidelim, bizi bekliyorlar. Halayen kol kola, duvarları döneminin ünlü ressamlarının yapıtlarıyla dolu uzun mermer koridorlarda yürümeye başladılar. Beatrice'in yumuşacık sesi adamlarının zarif tıkırtısına karışıyordu. Krallar ve kraliçelerle ilgili olarak söylediklerimi unutma oğlum, daima mesafeni koru. Yeni Saray. Anverp'ten çok çok uzaklarda bir başkası da benzer sözleri kendi kendine tekrarlıyordu. Sultan sultandır, sana kardeşimsin dese de güvenilmez. Çuhadarbaşı Sokoloviç Mehmet yaklaşık 4 ay önce boğdurulan İbrahim Paşa'nın aşırı süslü kaftanını bir kenara koyarken başını sallayarak içini çekti. Bağdat seferinden döndükten kısa bir süre sonra Ramazan'ın 22. gecesi Sultan Makbul İbrahim Paşa'yı birlikte iftar etmek üzere saraya çağırmıştı. Böyle bir davet ne paşada ne de başka birinde kuşku uyandırmıştı. Süleyman'ın neredeyse çocukluğundan beri yanından ayırmadığı ve pek sevdiğini, güvendiğini, ona verdiği geniş yetkilerle belli ettiği İbrahim'i böyle mübarek bir akşamda öldürteceğini kim aklına getirebilirdi? Kaldı ki bunu yapmayacağına dair daha şehzadeliğine söz vermişti İbrahim'e. Ama tabii bunun da bir hilesi bulunmuştu. İnsanın uyurken canı gövdesinde bulunmadığından o sırada boğulursa verilen söz bozulmuş sayılmaz. Ve böylece iftardan sonra herkes odasına çekilince misafir yatağında uyurken ipek bir urganla sıkılıvermişti. Paşanın gırtlağı kimseler duymadan bilmeden sessizce. Şimdi düşününce bundan Cellat Ali ve atlı dilsizden başka birinin daha haberdar olduğunu anlıyordu. Tavil yani uzun Mehmet. Hürrem'di bu. Şehzade Mustafa'nın yandaşı ve destekçisi İbrahim'den kurtulmak için yıllardır sultanı durmadan doldurmuştu. Karısı ve sonunda amacına ulaşmıştı. İleride kesinlikle valide sultan o olacaktı. Tehlikeli kadındı Hürrem, çok tehlikeli. İbrahim'in saltanatta gözü olduğu dedikodusunu yaymak ve bunları her gece kocasının kulağına fısıldamak yetmişti. Koca sadrazamın sonunu getirmek için. Sultan bütün güçlü tavırlarına karşın zaafları olan biriydi. Çabuk etki altında kalıyordu. Hele de Hürrem'in. Sokoloviç bunları asla unutmamalıydı. Madem ki aklına sarayda yükselmeyi koymuştu, hedefleri çok büyüktü. Bu ince uzun üstüne başına aşırı özenli genç adamın. Önce silahtar, sonra çarnı girbaşı olmanın ve sonra da daha yukarılarda tırmanmanın peşindeydi. Bunlara kavuşabilmek için çok dikkatli olması gerekiyordu. Özellikle de Hürrem'e karşı. Tekrar kaftana baktı. Aslında maktul İbrahim Paşa'ya artık insanlar ondan söz ederken makbul değil maktul diyorlardı. Acıdığı söylenemezdi. Sokoloviç'i ve daha pek çok kişiyi yetiştiren İskender, Çelebi'nin ölümüne o neden olmuştu. Zavallı defterdar neredeyse 80 yaşında onun yüzünden asılmıştı Bağdat çarşısında. Birden ürperiverdi Çuhadarbaşı. Mırıldanarak bir fatiha okudu Çelebi'nin ruhuna. Çuhadarbaşı da pek çokları gibi bir devşirmeydi. Bir Sırp devşirmesi. Aslında çok küçük değildi. Osmanlı'ya verildiğinde 14-15 yaşında vardı. Orta halli dindar bir ailenin oğluydu. Papaz olan amcasının korosunda ilahiler söylerdi pazar günleri. Annesi ve amcası köylerine devşirme toplamaya gelen adamlara önce onu vermeye yanaşmamıştı. Ama sonra hem kendilerine vaat edilenlere hem de oğullarının geleceğinin çok parlak olacağına dair anlatılanlara inanmış ve delikanlıyı teslim etmişlerdi Osmanlı'ya. Gerçekten de kısa zamanda parlak bir öğrenci olmuştu Mehmet Sokoloviç Edirne Enderun'unda. Daha sonra da İskender Çelebi'nin eğitiminden geçmişti defterdar, devlet korolarına yetiştirdiği önemli insanlarla ünlüydü. Bu değerli adam aynı zamanda da çok zengindi. Öldürüldüğünde milyonlarca altın tutarındaki mal varlığının tamamı sultana geçmişti. Ve tabii 6000 muhafız, hizmetkar ve köleden oluşan maiyeti de. Bunların arasında 300 de iç oğlanı vardı. Başlarına kozalak biçimli yüksek altın başlıklar giyen bu delikanlılardan biriydi Sokoloviç. Sultan diğerleriyle birlikte onu da hemen hizmetine almış ve Çuhadarbaşı yapmıştı kendine. Sultanın kılık kıyafetinden o sorumluydu artık. Altın işli, samur astarlı kaftanlara o bakıyor, ne zaman ne giyilebileceğine o karar veriyordu. Bu görev uzun Mehmet'in hırslarını tatmin etmiyordu ama onun hedeflediği yolda önemli bir adım olduğunun bilincindeydi. Üzeri sarı yaldızlarla bezeli, koyu lacivert ipek kadifeden bir kaftanı alıp yardımcısına uzattı. İşte bu dedi. Sultanımız yarın cuma namazına Ayasofya'ya giderken bunu giyecek, tez hazır edin.